yerin hareketi ve şekliyle alakalı bir iki ayeti arz edeyim. Neml suresinde 88. ayette şu hususa parmak basılıyor. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنَ اللّٰهِ الَّذ۪ي اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ Dağları sen yerinde duruyor sanıyorsun. Halbuki onlar tıpkı fezai ıtlakta bulutların yürüyüşü gibi yürüyorlar diyor. Cüz zikredilip kül murad edilmesi denir buna. Parçanın zikredilmesi, bütünün murad edilmesi denir. Dilin hususiyetidir bu. Bazı tefsirciler burada derler ki bu kıyamette olacak, kıyamet kopacağı zaman olacak. Fakat ayetin sonundaki ifade onların bu anlayışına müsait değil. Çünkü ayetin sonunda diyor ki وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنَ اللّٰهِ الَّذ۪ي اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ Bu Allah'ın sanatıdır ki çok sağlam yapmıştır bu iş. Çok sağlam yapmıştır. Biliyorsunuz kainatı harap etme anında sağlam yapılıştan bahsedilmez. Belki küvret, tekvir suresinde, infitar suresinde anlatıldığı gibi haraptan, harabın hasıl ettiği dehşetten bahsedilir. Halbuki burada çok mükemmel, çok muhteşem, çok faydalı ve maslahata uygun yapıldığından bahsediliyor. Bundan anlaşılıyor ki dağların yürüyor olması, yani küreye arzın yürüyor olması kıyamet kopacağı hengamda değil, belki şu andadır. Çok sarih olarak sen dağları camit, cansız görüyorsun. Halbuki onlar bulutların yürüdüğü gibi yürüyorlar diyor. Bu işi tenvir eder A'raf suresinin 54. ayeti يُغُشِلْ لَيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَث۪يثًا Allah Celle Celaluhu geceyi gündüzün üzerine, gündüzü gecenin üzerine çeviriverir diyor. Burada yorulabileceğinizi söyleyeceğim bir husus var. Bu ayetler anlatırken çok defa gramerle alakalı bir kısım hususlar oluyor. Meselenin açığa çıkması için bunlar da bu meseleye vakıf olmayanları yorucu oluyor tabi. Bir fiil Arapçada iki tane mef'ul alırsa bunlardan bir tanesi manen fail durumundadır. Sonra şayet bunlardan bir tanesine bir zamirin irca edilmesi, raci kılınması düşünülecek olursa fail durumunda olan, fail durumunda olana irca edilir. Bu bir kaide. يُغْشِلْ لَيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَث۪يثًا ayetinde bunu görüyoruz. Evvela gece manasına leyl geliyor. Sonra gündüz manasına nehar geliyor. Bunların ikisi de yuşi kelimesi ki faili Allah'tır. Yuşi kelimesinin mef'ulüdür. Sonra arkadan ayrı bir cümle geliyor. يَطْلُبُهُ حَث۪يثًا O onu çok süratli takip ediyor. Yatlubu kelimesine bir fail gerek. Bu fail burada evvelkisi olur, el-leyl olur. Yani gece takip edecek, gündüzü takip edecek. Gece gündüzü takip edecek. Yani karanlık ışığı takip edecek. Yani küre-i arz dönecek. Demek suretiyle esasen hareket edenin küre-i arz olduğu, güneşin ise izafi bir hareket içinde bulunduğu ve eski görüşün yanlış olduğu hususuna parmak basmaktadır. Buraya kadar söylediğim hususlarda bir hususu tenvir etmekte fayda mülaz ediyorum. Şu anda aklıma geldi. Diyebilir ki bir kısım arkadaşlarımız burada veya başka zaman duyduklarında şimdiye kadar niye ilim adamları, tefsirciler bunlardan bahsetmiyorlardı? Kasemle sizi temin ederim, biraz evvel size bahsettiğim rüzgarın telkihi, bulutun aşılanması meselesi, acaba dedim İbn-i Cerir ne diyor, bu mevzuda bir bakayım. İbn-i Cerir 1080 küsür sene evvel yaşamış bir insandır. Hicri 4. asırda doğmuştur. Kendi kitabında topladığı hadisleri kendisi doğrudan doğruya, şundan bundan aktararak değil, ricalinden kendisi alır. Taberi tefsiri, meşhur, tarihi de vardır, büyük bir adam, hususi bir mezhebi de vardır. Diyor ki ben İbni Abbas'tan nakledildiğine göre bu telkihin şöyle olduğunu duydum. Bu yerde otların aşılanması, havada da bulutların aşılanmasından ibarettir diyordu. 1080 sene evvel tefsirci bunu anlamış, muhbir-i sadıktan, Mişkat-ı Ahmediye'den nasıl kendisine intikal etmişse öyle tespit etmiş ama harsına, kültürüne, kütüphanesine yabancı insan bunu bilemez ki şimdiye kadar niye denip denmediğini de anlasın. Keza doğumla alakalı, ceninle alakalı arz edeceğim ayeti kerimenin tefsirine baktığımız zaman harfi harfine anne karnında röntgen şualarıyla takip edildiği zaman görülecek manzarayı tefsirde görmüş ve tespit etmiştir. Tekellüfsüz. Ve bundan 6 küsur asır evvel yaşayan, 7 asra yakın bir zaman evvel yaşayan Beyzavi çok açık olarak küre-i arzın küreviyetinin münakaşasını yapıyor. Galile'den çok evvel. Diyor ki derseniz küre-i arz madem küredir üzerinde nasıl sakin olabilir insanlar, nasıl kabili sükne olur? Çok geniş olduğundan küreviyet hissedilmez diyor. Kendi devrinin ilmi anlayışı içinde. Kendinden çok evvel yaşamış Razi aynı şeylerden bahsediyor. Tefsirlerimizde az dahi olsa bu gibi meselelere parmak basılmış, anlatılmıştır ama bugün biz öyle bir nesiliz ki atalarımızın meydana getirdiği büyük kültür mirasına karşı yabancıyız. Küre-i arzın küreviyetini tekvir kelimesiyle açık olarak ifade eden bir ayette Zümer suresinde 5. ayettir. يُكَوِّرُ الْلَيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الْلَيْلِ Kevr kelimesi Arapçada, tekvir kelimesi bir yuvarlak etrafına sarık sarma, bir bez sarma, bir yuvarlak etrafında dönme manasına gelir. Işığın dürülmesi, bir şeye bir şeyin sarılması manasına gelir. Geceyi gündüze sarıyor, gündüzü geceye sarıyor demek suretiyle, tekvir kelimesiyle küreviyete ap açık parmak basmakta, ap açık ifade etmektedir. Hele bir ayet var ki, Nazi'at suresinin 30. ayeti, bu meseleyi kelimenin kökü itibariyle daha açık anlatıyor. وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا Gökleri nizama, intizama koyduktan sonra yeri de Allah dehaha yaptı. Dehaha ne demek? Dehaha kelimesi Arapçada üdhiyeden veya üdhüveden müştaktır. Kelimenin kökü üdhiyye veya üdhüvedir. Üdhiyye, üdhüve deve kuşu yumurtasına denir. Sonra da yeri deve kuşu yumurtası şekline getirdi. Son araştırmalar bizim karşımıza bir şey çıkarıyor. Küre-i arz tam bir yuvarlak değildir. Bir bakıma muntazam bir tarafı sivri, diğer tarafı biraz daha topluca, bir armut gibi bir şeydir. Kutupları biraz daha basık, bir armut gibi bir şeydir. Ve deve kuşunun yumurtası da esas itibariyle bu mahiyettedir. Vaka bu hususu ifade eden sarih bir ayet vardır. Çok saygılı, kendisine karşı saygılı olduğum merhum Kutup, meseleyi biraz hafife almakta ama hafife alınacak gibi de değil. اَوَلَمْ يَرَوْ اَنَّا نَأْتِ الْاَرْضَ نَنْقُسُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا Görmüyorlar mı onlar? Durmadan yeryüzünü çevresinden noksanlaştırıyoruz diyor. Bu meseleyi önceden ele alanlar kutupların mütemadiyen merkez tarafından çekildiğini, bir basıklık hasıl olduğunu anlattılar ise de Kur'an-ı Kerim اَوَلَمْ يَرَوْ اَنَّا نَأْتِ الْاَرْضَ نَنْقُسُهَا مِنْ تَرَفَيْهَا demiyor, مِنْ اَطْرَافِهَا diyor. Bütün çevresinden bir noksanlaşma hasıl olacağını anlatmaktadır. Ama bu mevzuda benim diyeceğim bir şey yoktur esasen. Bu küre-i arzda hasıl olacak bir ilel merkez meselesiyle, merkez tarafından ciddi bir çekme meselesiyle, güneş sistemindeki bir muvazenesizliğin hasıl olmasıyla olacak bir şey ise, bu ancak tecrübelerin tavzih edeceği, vüzuh kazandıracağı ve bir kanun olarak karşımıza koyacağı bir husus olduğu için sükut ediyorum bu hususta. Ama şurası muhakkak ki, küre-i arz, deve kuşu yumurtasına çok sarih olarak benzetiliyor, tevilsiz, tefsirsiz anlatılıyor.
فَلَمَّا قَضَى مُوسَ الْاَجَلَ Baktan ki Hazreti Musa müddeti tamamladı, süreyi doldurdu. Yek nazarda hangi eceli ödediği belli olmuyor gibi ise de düşünülünce fazlasını ödediği bir eceli kalmadığı anlaşılır. Çünkü kelim olan vaadine vefa eder. Eserler de buna delalet eylemektedir. Hatta bazılarında 10 sene daha fazla kaldığı rivayet edilmiştir.
Bu da biraz fazla. Valla hani Davut demiş, senin adın ne demiş? Benimki de Davut demiş. Benimki de Davut da o kadar uzun değil. Onların verdikleri o Eşüt ve Steva bir de ondan sonra 20 sene filan deyince hayızdan nifastan kesildi insan.
Durun dedi, ben bir ateş hissettim. Belki ondan size bir haber getiririm. Ev cezveti minenler yahut o ateşten bir eksi kor.
Hocam bizzat bir ateş miydi yoksa bir nur?
Evet, bir parıltı ışık. Onda ateş hissi uyarıyor. O anda en çok muhtaç olduğu şey olduğu için yani gece, karanlık, soğuk, yalnızlık, mutlaka bir ısınmaya ihtiyaç duyma. Bir de başka yerde de olduğu gibi bu upuzun çöllerde, değişik yerlerde böyle hayırlarını ateş yakıp da yolda kalmış insanların yol bulmaları için esasen rehberlik yapıyorlar. Yani bütün bu mülazalara bağlı.
Cenahtan murat iki koldur. Bu emir iki manayı işar eder. Birisi bu makamda mehabetten korkup kaçma da kollarını kavuşturup emre amade dur.
Yok aslında normal olarak insan telaşı anında öyle yapar yani. Kim öyle bir telaşa kapılırsa hafif. Onu yine mukarrebin kaydıyla takid edin de yani karşınıza yılan çıksa böyle karşısına birden çıkınca yani böyle yapma gayet tabii insan tabiatını ifade ediyor. Yani o resimleri doğru görmek lazım. İnsan tabiatıyla meseleyi ele aldığınız zaman da olacak şey odur yani burada. Ama o neye dayanıyordu? İşte daha önceden yaptığı kendince çok büyük bir hata saydı. Rabbini zalamtü nefsi falferli dedi. Bir şey Allah beni cezalandırıyor mu diye. Öyle bir telaş. Derlen toparlan demek. Bırak böyle kollarını açmayı, o telaşa kapılmayı bırak. Yani kutubun daha ziyade Zilal-i Kur'an üzerinde durduğu gibi esas o resimler çok önemlidir. Yani tasvir, Kur'an'daki o tasvir çok önemlidir. Tam insan ruh haletine esasen, insan psikolojisine göre aldığı tavırları esasen, davranışları filan bu resimler ortaya koyuyor. Yani siz de kendi aklınızda düşündüğünüz zaman da aynı o telaş halinde aynı şeyleri yaşarsınız.
Fezzaniki, işte bu ikisi asa ile yedi beyza ki birisi korkutur, birisi tenbih ve terhib eder.
Belki işaret tefsirlerde denebilir biri. Havfi remzeden mesele oluyor. Yani sopa, eldeki sopa. Onlar da yaparken hep o peygamberlerin ellerine boylarından aşkın birer tane asa veriyorlar. Asayla yürütüyorlar. O korunmaya matuf bir şey aynı zamanda. Böyle kılıcın berisinde aynı zamanda. Küçük sopanın da ötesinde. Düşmana karşı korunma, aynı zamanda dayanma bir yönüyle. Bir hayvan üzerine geldiği zaman mızrak gibi onunla onu dürtmek işte dolayısıyla da bu korkutucu bir şey oluyor. Öbürüne gelince o da karşı taraf için bile yani bir şule, bir ışık, bir ziya yani el çıkıyor bir şey. O da biraz recaya delalet ediyor. Bir ümitlendiriyor, öbürü de biraz korkutuyor.
اِنَّ الَّذ۪ي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنِ Herhalde sana o Kur'an'ı farz kılan لَرَادُّكَ اِلَى مَعَادُ Seni muhakkak bir meada kadar geri getirecektir.
Suat Hocam ne demiş? فَرَضَ عَلَيْكَ
الْقُرْآنِ Kur'an'ı sana indirip onu okumanı, tebliğ etmeni ve muhtevasına göre hareket etmeni
daha doğrusu yani Kur'an bir sorumluluk belirleyicisi, sorumluluk unsurlarını ihtiva eden bir şey olarak sana indiren, farz kılan demektir. O mesaj öyle sürpriz ona geldiği gibi aynı zamanda Malum bu hicret esnasında diyor, Mekke ile Medine arasında nazil olduğu söyleniyor surenin. Bazıları başı, bazıları sonu diyorlar, Mekke Medine arası. Fakat bu son ayetler Cuhfe'de zannediyorum nazil oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle hicran dolu, hasret dolu gözlerle Mekke'ye baktığı esnada geriye dönüp çıkarmasalardı çıkmazdım. Bir sürpriz olarak diyor zaten, hani beklemiyordun diyecek kendisi. Yani beklentin yoktu, vahiyle serfiraz kırıldın, böyle Cibril geldi sana. Bu Kur'an'ı sana işte böyle bu türlü sürpriz şeylerle indiren Allah, seni onunla sorumlu kılan Allah Celle Celaluhu seni bir kere daha gerisin geriye döndürecektir. Madib Usta Efendimiz için sallallahu aleyhi ve sellem arzın göbeği olan Kabe'de Kabe ile tevem yaratılmış olması açısından orası çok önemli. Ve Kabe ile irtibatı Efendimiz gibi kimse duyamaz yani. Aynı meşimende neşet etmişler. Bu açıdan da yani onun Davud sılası böyle binlerin, yüz binlerin Davud sılası gibidir. Mekke'den ayrılıp gitme mevzu ama aynı zamanda onun emre itaatteki inceliği anlaması o da ayrı bir mesele. Ondan kopup gitmesi böyle. Seni oraya döndürecektir bir Kabe'ye. Fakat insanın esas maadı Allah'tır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani bir yönüyle Kabe'ye dönme işaretlendiği gibi orada aynı zamanda Allah'a döndürüleceği meselesine de vurgu yapılıyor orada. Hakiki maat Allah'tır. İzafi maat Kabe'dir. Vatanından küsmüş gitmiş, yani olsa da olur olmasa da olur mülazası yine belki sevap kazandırır o insana da. Fakat çok ciddi Davud silahı hissi olan bir insanın yurdunu, yuvasını, mefkuresi adına, gayeyi, hayali adına terk etmesi kadar ilkeddi Türkçesi bu maalif ehvasınca meşakkat, acı, ızdırap ne kadar çoksa sevap o kadar çoktur. Bana yazılıp gönderilen levhada لَرَادُّكَ اِلَامَاتْ bu iki tane şey harflerde hatta kullandığı şeyle böyle çomak gibi geriyi gösteriyor. O hatta dikkat etmiş miydiniz? Yani benim odamda panenin üzerine asılı levhada yani Haddat o espriyi düşünerek mi yaptı da fakat çok önemli bir şeydi orada.
Yine geriye dönüşü gösteriyor.
Evet, evet. Sanatçı
ve okuma olmaz da o bir yere merhaba. Bu şeyin zemin sonrasına bir ye gibi yapılıyor.
Sanat adına, tecridi sanat adına. Bizimkiler çok oynamışlar yani o hatlarla oynamış. Bütün bedi zevklerini işlemişler onlara yani. Böyle sıradan bir yazı yazma değil.
وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا اَنْ يُلْقَى اِلَيْكَ الْكِتَابِ Hem sana kitap indirileceğini ümit eder değildin. اِلَّا رَحْمَةً
لِلْرَادِ Bu da beklentin değildi yani, senin beklentin de değildi. Burada da beklenmedik, çok sürprizler Allah lütfeder. Seni Kabe'ye döndürür, daha nerelerde dolaştırır demek yani. Sürpriz yapıyor sana. Sürekli sürpriz kelimesi Frenkçe. Gerçi hani beklenmedik bir şey. Hep acizane arz ediyorum ya yani Kur'an-ı Kerim'e bütüncül bir nazarla mahruti bakmak lazım. Baştan sona kadar. Öyle bakanlar Hazreti Gazali gibi kimseler. Efendim İmam Rabbani gibi kimseler bir manada. Böyle bütünü birden görünce esasen hepsi birden nazil olmuş, birbiriyle ne kadar münasebeti var filan. Bu münasebetleri de görüyorlar. Tabii bu sağlam bir donanıma vabeste yani. Bu esbab-ı nüzulu bilme, bu hadiseler hangi kim münasebetiyle nazil olmuştu onu bilme, onların bütününü birden görme. Nerede ne var böyle kare kare hepsini burada müşahede etme, duyma. Doğru anlama biraz ona vabestedir. Yoksa bugün şu ayetten bir şeyler anlatalım filan. Onlar dağıtmış olurlar yani Kur'an'ı. Dedikleri şey doğrudur ama fakat öyle bütüncül bir nazara sahip olmadıklarından dolayı meseleyi mahiyet-i nefsül emriyesine uygun aksettirmiş olamazlar. Milletimizin dili bilmemesi ve bir de Kur'an'la iştigalin azalması. Tabii dili bilmeyince okusalar bile mutlaka sevap kazanırlar yani. Ayrı ayrı bir mesele. Fakat Murad-ı Sübhani'yi bilme esas. Kur'an'la bize anlatılanı doğru anlama, doğru kavrama. Bu o mahruti bakışa bağlı biraz. Zaman konuşuyor. Zamanı susturamazsınız. Zamanın o konuşmalarını kendi mülazaları içinde değerlendirecek âli heyetler denmesi gerekli olan şeyi diyecekler. Bir gün şimdi olduğu gibi 20-30 tefsir değildi, 50-60 tefsir ele alınacak. Pekala günümüz denecek filan. Günümüzdeki şartlar denecek, konjonktür denecek. Ayetlerin açık yerlerinden müsaade, vize alınarak, ayetlerden vize alınarak o mevzuda dinmesi gerekli olan şey denecek. Keyfe ma yaşa, tevile, tefsire gidilmeden esas. Her şeyi yine o muhkemata bağlayarak bizim bir şey anlatmamız değil de esas anlatılan şeyin doğru anlatılması, doğru intikal ettirilmesi istikametinde samimi yürekten bir gayret, bir cehd ortaya konacak. Bu Kur'an'ı bize gönderen Allah Celle Celaluhu, aynı zamanda bizim ruhlarımız da onun bir atı olursa yine oraya Cenab-ı Hakk'ın teveccüh ölçüsünde meseleyi aydınlık içinde duymuş ve görmüş oluruz demenin yanı başında aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'e bakarken bazen değişik münasebetlerle arz etmişimdir. Bazen ayet-i beyinat arasındaki münasebet ve sonra sizin ruhunuza her şeye rağmen yani o zaman aralığından bir şey fısıldaması karşısında meseleyi o kadar yerinde, o kadar mutabık görürsünüz ki böyle Allah Allah bana konuşuyor dersiniz. Bunu külah atma demişimdir defaatle. Külahın atasın geliyor bazen. Fakat bazen o ölçüde işte bu bir yönüyle o kalp safhetiyle duyma belki. Bir nebze duyma. Benimki duyma demek değildir. Fakat bir de bazı yerlerde tıkanmalar olur. O meseledeki temel yani ister nüzul esprisini tamamen, ister oradaki inceliği, ister altıyla, üstüyle, siyaki, sibakıyla mütabakatı açısından baktığınızda şu meseleyi yakalayamayabilirsiniz esasen. İşte orada da nefsi levme dönerek benim, bu benim darlığıma çarptı. Benim bu mevzudaki idraksızlığımla çarptı demek. Kalp saffetinin bir diğer yanı da budur. Bunu temelde olduğu gibi mahiyet-i nefsül emriyesiyle kabul edip tebcil ve takdire tabi tutmanın yanı başında fakat bana şimdi buğulu gibi göründü. Onu da bir kalp saffetiyle karşılama. Bir tarafta alkışla coşarken, kendini yere atarken belki orada başını yere koyup böyle ikinci secdeyi unuturken bir diğer taraftan da orada acaba bu bana niye kapandı ki yani filan mülahazasını yaşamak. Bence kalp saffetine bir de öyle bakmak lazım.
Bismillahirrahmanirrahim. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Hazreti Musa aleyhisselam kendilerine belgelerle, mucizelerle geldi. Ama onlar o ülkede kibirlendiler, büyüklük tasladılar. Yarışa girdiler fakat o müsabakayı kazanamadılar. Onlardan
efendim buradaki ayet ve Karun ve Firavun ve Haman Firavun'dan önce Karun zikrediyor.
Evet, Hazreti Musa'ya yakın olma gibi bir avantajı varken yakın körlüğüne kurban gittiğinden dolayı esas ona vurguda bulunuyor. Türkiye'dekilerin yakın körlüğüne kurban gittikleri gibi.
Onlardan her birini kendi suçu sebebiyle cezaya çarptırdık. Kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Kimini korkunç bir gürültü bastırıverdi. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara
burada işte lefineşi mürettep üzere peygamber onların sıralamalarına göre başlarına gelen bela ve musibetler de aynı sırada zikrediliyor. Evet, surenin içindeki şeye göre.
Allah onlara zulmetmedi. Onlar asıl kendi kendilerine zulmettiler. Allah'tan başka hami, sığınacak tanrı edinenlerin durumu tıpkı kendine yuva yapan örümceğin haline benzer. Halbuki en çürük yuva örümcek ağıdır.
Mahmut Mustafa evhenel büyüt kelimesini Mısırlı bir zattı bu. Filozof geçinirdi bu. Bu hakikaten insanı hor, hakir düşüren manasını veriyor orada. Yani zaafın yanı başında örümcek ağı gibi. Türkçemizde de öyle kullanırız. Esas hemen çarçabuk dağılır, yırtılır. Çok önemsiz, çok kıymetsiz falan manasında kullanırız. Örümcek ağı gibi deriz de. Fakat o orada o manayı veriyor onu. Yani oraya düşen öyle bir zillete, öyle bir şeye maruz kalır ki tabi ona göre yani sinekler oraya yakalanırlar, karıncalar oraya yakalanırlar, yakalanırlar. Dolayısıyla insanı hor, hakir yapan bir şeydir. Bu manayı da nazar itibara almak lazım yani. Dünyanın kıymeti o. Fakat işte çokları paçayı ona kaptırınca örümcek ağına takılmış sinek gibi oluyorlar. Senanik. Tanıdınız mı onu Salih Hoca? Evet. Kitapların üstüne resmini de basıyordu.
Allah onların kendisinden başka hangi varlıkları tanrılaştırıp yalvardıklarını elbette bilir. O aziz ve hakimdir. Yegane galiptir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. İşte insanlara bazı gerçekleri anlatmak için biz bu kabil temsiller getiriyoruz. Ama bunları ancak ibret almasını bilenler anlar.
Alimler deyin daha iyi. Yani. Alimler açık söylüyor.
Allah gökleri ve yeri gayesiz değil, hak ve hikmetle gerçek bir gaye ile yarattı.
Belki bu türlü şeylerde de aynı hak olarak yarattı demek. İşte bunda da müminler için mucizeler, ibretler, alınacak dersler vardır. Demek yani ayetin manasını da öyle açarak söylemek lazım.
Şimdi sen sana vahyedilen kitabı okuyup tebliğ et. Namazı hakkıyla ifa et. Muhakkak ki namaz insanı ahlak dışı davranışlardan, meşru olmayan işlerden uzak tutar.
Uzak tutar diye mealimizde tenha.
Nehyeder diyor yani. Yasakları. Yani onun o yanı vardır da hani bazıları o namazı öyle kılmamışlarsa hadis-i şerifte ifade ediyor yani. Esasen o kılınmamış sayılır. Ama diyelim ki öğlen namazını kıldınız hemen, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda durdunuz, hesap vereceğiniz orada gözden geçirdiniz. Şimdi dışarıya çıkıp böyle gözünüzü, kulağınızı, elinizi, ayağınızı kontrolsüz kullanmak istemezsiniz. Ya biraz evvel Rabbimin huzurundan ayrıldım. İkindi de öyle, akşam da öyle, yatsı da öyle yani. Böyle değişik yerlerde bir yönüyle sizi tembih eden bir şey gibidir. Fakat namazı öyle tembih edici bir unsur olarak, bir faktör olarak algılamayan, onu içtenleştirememiş olanlar namaz kılıyorlar, fuhşiyattan, bohemlikten geri duramıyorlar, münkeratı işliyorlar. Yalan söylüyorlar, iftira ediyorlar. Siz gördüğünüz gibi bazen 8'i 10'u bir araya gelerek hani cemaat yanılmaz. Fakat bir yanılmada ittifak ediyorlar.
Allah'ı namazla anmak elbette en büyük fazilettir. Allah bütün işlediklerinizi bilir. Sıra kaldı.